Yarın açıklanacak federal bütçede eğitime ek fon verileceği konuşuluyor. Biz de bu konuda eğitimci Ertuğrul Mete ile görüştük. Ertuğrul Bey, şimdi yarın açıklanacak bütçede 1.2 milyar dolarlık ek fonun olduğu konuşuluyor. Biz biliyoruz ki Avustralya eğitim sistemiyle ilgili İşçi Partisi hükümeti de Gillard zamanında bir takım iyileştirmeler yapmak istemiş ve Gonski raporunu yayınlayarak o rapordaki tavsiyeler doğrultusunda bütçeden ödenek ayırmıştı, fon ayırmıştı eğitime. Ancak Turnbull hükümeti şimdi ek fon diyor ama Gonski'yi uygulamıyor. Nedir bu ikisi arasındaki fark? Hem bunu anlatalım hem de sizce neden federal hükümet bu ek fonu verme gereği duydu?
Şimdi normal olarak zaten her eyalet belli bir fon alıyor bütçeden, bir pay alıyor eğitim konusunda. Eğitim bütçesi hemen hemen yılda 30 milyar dolar falan buluyor eyaletlerin aldıkları fon eğitim üzerine, ama bu yeterli olmuyor görüldüğü kadarıyla. Çünkü Avustralya'da öğrenciler uluslararası yarışmalarda hep geri kalıyor. Sonuçları pek o kadar istendiği gibi çıkmıyor Avustralyalı öğrencilerin. Bu bayağı sorun yaratıyor. Tabii niye Avustralya öğrenciler, örneğin OECD ülkeleri dediğimiz gelişmiş ülkelerin öğrencilerin seviyesinde değil şeklinde şüpheler uyandırıyordu ve çalışmalar gerektiriyordu bu konuda. Daha sonra üniversiteler tabii yine şikayet ediyorlardı, lise mezunlarının yeteri kadar yetiştirilmediği, becerilerinin zayıf olduğu gibi. İş yerleri de aynı şekilde işe başlayan yeni lise bitirmiş öğrencilerin yeteri kadar başarılı olamadıkları iş hayatında falan. Bunlar devamlı gündemde tutulan, görülen şikayetlerdi. Bunun üzerine bir takım araştırmalar yapılması gerekti ve Gonski raporu bazı eksik yönlerini gördü Avustralya'nın eğitim sisteminde ve bir takım tavsiyelerde bulundu. Bunun için ek fonlar ayrılması en büyük şey, bu sorunların çözülmesi için eyaletlere fazladan, yani normal bütçede ayrılan paranın üzerinde fazladan fon ayrılması gerektiğini savundu ve bunu İşçi Partisi başlattı. Gillard döneminde 2014'te başladı bu.
Ancak Abbott hükümeti, liberaller iktidara geldikten sonra uygulamadılar değil mi, yanılmıyorsam bunu?
Evet. Gonski'nin tavsiyelerini yerine getirmeyeceklerini, kendilerinin ayrı bir program yaratmak istediklerini ileri sürdü ve bu nedenle son 2 yıl, zaten 2 yıl kalmıştı fonların tamamlanmasına, son 2 yılı ödemeyeceklerine karar verdiler ve duyurdular. Bunun yerine kendileri işte şu kadar para ayırdık gibi. Normalde Gonski'ye göre ek fon miktarı Avustralya genelinde 5 milyar dolar olması lazımdı. 5 milyar doların eyalet ve bölgesel okullara dağıtılacağı kararı alınmıştı. Fakat Abbott ise hiç arttırmayacaktı. Fakat Turnbull Gonski'nin vereceği fonu daha azaltmış oluyor bu yeni duyurusuyla.
Yani 5 milyardan 1.2 milyara.
Düşürdü ödemeyi, evet. Daha verden Abbott'a hiç vermeyecekti bu ek fonu. Fakat şimdi yani biz işte bak hepsini kesiyoruz şeklinde anlaşılmasın, biraz da veriyoruz gibilerden bir durum yaratıldı. Ama tabii çok az, yani 1/4 gibi neredeyse. Bir
evet ama Ertuğrul Bey, biliyorsunuz double dissolution söz konusu. Belki erken seçime gidecek hükümet. Bunun öncesinde yapılmış bir seçim yatırımı mı acaba bu ek fon sizce?
Tabii ki evet, zaten bu yeni seçimde, Temmuz'da yapılacak seçimin öncesi eğitim en önemli tartışma konusu. Yani partiler bu eğitime çok önem veriyor seçim öncesi hazırlıklar için. O yüzden muhalefet lideri kendilerini bu işte Gonski tavsiyelerini tam yerine getireceğini, fonların artılacağını vesaire söylüyor ve eleştiriyor Turnbull hükümetini kesintiler yaptığı için fonlarda.
Peki şimdi gelelim federal hükümetin, şu andaki koalisyon hükümetinin düşündüğü eğitim planına. Bu ek fonlarla nasıl bir çözüm getirecekler, yöntemleri nedir, biraz onlardan bahsedelim mi? Çünkü sözel ve sayısalda bütün öğrencilerin iyileştirilmesini hedefliyorlar gibi söylemleri var. Tam olarak ne demek istiyorlar, dinleyicilerimize açıklayabilir misiniz?
Tabii. Zaten bu şeyler biliyorsunuz, testler yapılıyor bir takım, NAPLAN gibi veyahut da başka testler var yani 7, 9 ve daha aşağı 5. sınıflarda falan. Şimdi buna benzer testleri daha okulun başlarında yani yeni okula başlayan öğrenciler üzerinde de yapacaklar. Yani 5-6 yaşlarındaki çocuklar üzerinde yeni başlayan ama bu testleri yani tam klasik bildiğimiz anlamda masa başına oturup sınav sorularının verilmesi şeklinde değil. Daha başka daha yumuşak metotlarla uygulamayı düşünüyor yeni hükümet.
Yani küçük çocuklar için, primary'deki çocuklar için belki böyle yapacaklar ama lise öğrencileri için uygulama farklı olacak herhalde.
Tabii evet. Lise öğrencilerinde uygulama şöyle. Derslerin bazıları zorunlu olacak. Örneğin İngilizce ve sosyal bilgiler, fen ve matematik dersleri lise sonuna kadar zorunlu tutulacak. Ve ayrıca lise bitirme ve üniversite giriş puanlarında da minimum standart yükseltilecek. Yani daha fazla beklentileri olacak hükümetlerin.
Yani şu mu Ertuğrul Bey, İngilizce, fen, matematik ve sosyal bilimler dersi zorunlu olacak ve bu derslerden aldıkları notlar üniversite giriş sınavını etkileyecek.
Evet, tabii ki ve bu şeyler yani öğrencilerin mezun olma standartları da artırılacak. Şimdi diplomasını alıp geçiyordu veya üniversitelerden birine gidebiliyordu. Fakat bu minimum standart yükseltilecek. Mesela %50 başarı sağlaması gerekecek. %60, %70 başarı beklenebilecek öğrencilerden. Yani şimdiki sistemde zaten kalma diye bir şey yok. Yani herkes VC'yi alabiliyor. Verilen ödevleri falan çalışmaları tamamlayınca alabiliyor. Fakat standart minimum tutuluyordu. Şimdi daha yükseltilmesi planlanıyor bu
ve yeni. Ve o standartı tutturamayan öğrenci VC'ye giremeyecek mi?
Tabii VC diplomasını alamayacak ve üniversiteye de giremeyecek. Yani şu durumda aslında çok da karıştı. Yani ATAR dediğimiz bu giriş puan sistemi artık pek bazı üniversiteler tarafından dinlenmemeye başladı. Çünkü çok iyi değerlendiremiyor bu genel sınavlar, demin üniversite giriş sınavları. Tam öğrencilerin üniversiteye hazırlanması konusunda iyi bir ölçü olmadığına karar verdi. Birçok üniversite artık kendi değerlendirmelerini yapıyor alacaklar öğrenciler için. O nedenle bu lise bitirme ve üniversite giriş sınavlarında bir takım değişiklikler yapılması düşünülüyor bu hükümet tarafından. Kazanırlarsa tabii seçimleri önümüzdeki yıllarda.
Bir diğer önemli konu hükümetin planında öğretmenlerle ilgili. Öğretmenlere de sanıyorum bir takım yaptırımlar getirilecek değil mi? Biraz zorlaştırılıyor öğretmenlerin tabii, durumu evet. Gibi. Bu konuda neler düşünüyor hükümet? Biraz da bunu anlatır mısınız?
Öğretmenlerle ilgili zaten bir takım çalışmalar, öğretmenlerin daha doğrusu bilgi ve seviyelerini arttırmakla ilgili çalışmalar daha evvelden başlamıştı İşçi Partisi döneminde. Bundan 3-4 sene önce öğretmenler yaptıkları çalışmalardan sorumlu tutuluyordu. Şimdi bu koalisyon hükümetinin öğretmenlerden beklentileri daha fazla olacak. Onların daha fazla hesap vermek zorunda kalacaklar. Yani mercek altında tutulacak öğretmenler, başarı seviyeleri, öğrencilerin düşükse niye düşük, bunu nasıl geliştirebilirsin, neler yapman gerekir, eksik, yani öz eleştiri gibi çalışmalar beklenecek öğretmenlerden. Ama tabii bunlar için de fon lazım aslında. Yani yine iş paraya dönüşüyor bir yerde. Öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi için bir takım seminerlerin falan da yapılması, düzenlenmesi lazım öğretmen kalitesini arttırmak için. Ayrıca öğretmenlerle ilgili maaşların artık yıllara bağlı değil. Yani hizmet verdikleri yıllara bağlı değil, başarı performanslarına göre değerlendirilecek. Örneğin yeni mezun öğretmen okulda yıllarca çalışan bir öğretmenden daha fazla maaş alabilecek eğer iyi bir başarı gösteriyorsa öğretmenliğinde. Bir de o var. Yani otomatik böyle yıllar geçtikçe maaş arttırma gibi.
Evet, hani kıdemi arttıkça maaş artar devlet memurlarının değil mi? Öyle yok, olmayacak evet. Artık diyorsunuz. Öğretmen başarılıysa maaşı artacak öyle mi?
Evet. Evet. Bir de onu getirmeyi düşünüyorum. Tabii müdürler de aynı şekilde sorumlu tutulacak okullarının başarılı mı değil mi konularında. Bu şekilde öneriler var fakat bunlar yine de biraz önce dediğim gibi paraya dönüşüyor. Aslında bence Gonski'ye devam edilseydi daha iyi olurdu. Çünkü Gonski'ye uygulansaydı okullar arasındaki farklılık daha azaltılacaktı. Yani varlıklı okulda, varlıklı bölgelerin okullarıyla yoksul bölgelerin okulları çok farklı. Bir okulun içinde başarılı öğrenciyle başarısız öğrenci arasında büyük uçurum var. Ondan sonra kenar mahallelerin veyahut da uzak yerlerdeki olan okullarla şehir merkezlerindeki okullar arasında. Yani bütün bu farklılıkların kaldırılmasını amaçlıyordu Gonski raporunda. Bu amaçlar vardı. Şimdi
Gonski
böyle bir...
daha detaylı bir plandı değil mi Ertuğrul Bey? Daha detaylı olarak ele alıyordu konuyu ve zayıf öğrencilerin iyileştirilmesi için özel uygulamaları da içeriyordu yanılmıyorsam.
Evet. Tabii o var. Öğretmenle tutulacaktı. Yani şimdi Gonski rapor uygulanmayınca her okul en az 4 öğretmen kaybetmiş oluyor. Yani o öğretmenler zayıf öğrenciler, disiplin sorunu olan öğrencilerle ilgileneceklerdi. Bu mümkün olmayacak şimdi. Yani mevcut öğretmenlerin yükleri daha da fazla artacak bu ek öğretmen sağlanmayınca tabii ki.
Şimdi siz sürekli ona vurgu yaptınız. Bu bütün bu planın özellikle öğretmenlerle ilgili kısmının ödenek sorunu olduğunu, fon sorunu olduğunu. Sonuçta o zaman bu 1.2 milyar doları siz yeterli bulmuyorsunuz, öyle mi?
Tabii ki evet. Şimdi zaten dediğim gibi iş yine de paraya dönüyor. Çünkü araç gereç sorunu da var. Sadece öğretmen değil, okullara araçların gelişlerinin sağlanması, binaların bakımı falan, bunlar da o fonlardan karşılanacaktı. Ve özel okullarla devlet okulları arası çok büyük fark var. Sonuçlara bakarsanız üniversite sonuçlarına, özel okullar çok fazla ileride başarı yönünde. Çünkü onlar devlet okullarıyla aynı fonu alıyor, aynı yardım alıyorlar, aynı miktarda. Ve ayrıca velilerden de para aldıkları için tabii maddi durumları çok iyi. Bu nedenle para çok önemli ve özellikle de yoksul, geri kalmış bölgelerin okullarının finansman bakımından desteklenmesi çok önemliydi, o okulların başarı seviyesini yükseltmek için.
Peki Ertuğrul Bey, çok teşekkür ediyoruz tüm bu bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.